Ayrım 9, sayfa 75. Babam işlerde rutin dışında macera arayan bir insan değildi. Çoğu zaman elinde olanla yetinmeyi bilen, risk almaktan kaçan bir yanı vardı. O dönemde onun yanında çalışanlar, amcasının babasının yanında çalışanlar, Adnan Menderes döneminde Milli Koruma Kanunu çıktığı zaman çeşitli oyunlarla iyi paralar kazandılar. Fakat babam hiçbir zaman böyle işlere girmedi ve bunu doğru bulmadı. Hem annemin hem babamın bazı konularda fazla cesaretli olmamaları ve elinde olanla yetin eğitimi bende de iz bıraktı. İş hayatına atıldıktan sonra ben de her zaman belirli bir noktaya kadar cesaretli olabildim. Annemin her zaman ileriye yönelik endişeleri vardı ve sürekli bana tutumlu olmamı öğütlerdi. Bu yüzden ben her zaman elimdekilerle yetinmeyi öğrendim. Belki de bu durum benim hayatta ticarette geri kalmama neden oldu. Fakir Yahudileri iş hayatında tanıdım. İzzet iş dünyasında yeni insanlarla tanışır. Her tanıdığı insan onun hayata dair yeni bir tecrübe kazanmasını sağlar. O güne kadar Yahudi cemaatinin iyi gelir grubuna mensup ailelerini tanımıştır. Oysa Türkiye'de yaşayan bütün Yahudilerin durumu böyle değildir. Fakir Yahudiler vardır. Bunlar daha çok hamallık, temizlik işçiliği gibi işlerle meşguldürler. İzzet'in daha önce yolu bu insanlarla kesişmemiştir. Bunlar daha çok kule dibinin arka sokaklarında büyüyen, eğitim düzeyi çok yüksek olmayan, argo kelimeleri kullanmakta bir sakınca görmeyen Musevilerdir. İzzet, kaba olarak tanımladığı bu adamlarla ilk defa depoda çalışırken karşılaşır. Önce savruk olarak gördüğü bu adamları garipser. Onların dünyasını anlamakta zorlanır. Ama insanın tanıştığı ya da karşılaştığı herkesten öğreneceği bir şey vardır. İzzet de kendi aralarında daha çok Ladino dilini kullanan bu adamların konuşmalarına kulak kesilerek zamanla bu dile de hakim olmaya başlar. Ladino'ya Türkiye'de basitçe Yahudice diyorlar ama o İbranice kökenli bir dil değildir. 500 yıl içerisinde Türkleşmiş, orta çağlarda İspanya'da konuşulan ve genel olarak Kastilyano olarak tanınan, özellikle Türkiye ile Balkanlarda hala konuşulan bir dildir. Babam ömründe İsrail'e bir kez gitti. Zamanla cemaatin bu farklı insanları bir bir ortadan kaybolur. Yeni kurulan İsrail devleti dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler gibi onlar için de vatan olur. Daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak için bir umutla göçerler Türkiye'den. Fakat Keribar ailesinin bulunduğu Taksim çevresinde benzer bir hareketlilik yoktur. 500 senedir burada misafiriz ama artık bizim kendi devletimiz kuruldu, buradan gideceğiz gibi söylemler o çevrede yankı bulmaz. Henüz genç bir delikanlı olan İzzet, o gün kurulan İsrail devletine bu yüzden çok fazla anlam yüklemez. Onun hayatında ve çevresinde o gün için İsrail'in tam bir karşılığı yoktur. Oysa göç edip giden bu fakir kitle için durumun hiç de öyle olmadığı kesindir. Bugün fakir Yahudiler varsa bile bunlar çok fazla bilinmezler. Bunlar gizli Yahudilerdir. Çünkü bugün gizlilik diye bir olay vardır ve bu insanlar cemaatten yardım alırlar. Bu eskiden böyle değilmiş. İş hayatına girince kabaca İspanyolca konuşan, davranışlarıyla, hareketleriyle bize benzemeyen, el hareketleri yapan, kaba küfürler eden insanlarla tanıştım. Gülme tonları kaba olan insanlardı bunlar. Evet, fiziki işlerde çalışıyorlardı ama bunlar yine de bize göre çok farklı Yahudilerdi. İşte 1953 yılında bu insanların birdenbire çevremizden yok olduğunu, çekip gittiklerini fark ettim. İsrail 1948 yılında kuruldu fakat Lübnan, Irak ve Mısır'la savaşlar devam etti. Dolayısıyla bir şeylerin oturması zaman aldı. O yüzden bu insanlar da İsrail kurulur kurulmaz değil, birkaç sene sonra gitmeye karar verdi. Bu insanları oraya gitmeleri için mutlaka yönlendiren ve yardım eden insanlar vardı. Fakat biz ailece hiçbir zaman gitmeyi düşünmediğimiz için yardım edenlerin kimler olduğundan haberdar olmadık. Ama babamın gerek dükkanında, gerek deposunda çalışan birçoğunun ilk başta gittiğini biliyorum. Hatta Şişli esnafından birkaç kişinin "biz gidiyoruz artık" dediğini hatırlıyorum. Bizim dükkanda Menahem diye çok sevdiğim biri vardı. O gayet düzgün Türkçe konuşan, terbiyeli ve okumuş, kibar biriydi. Menahem de günün birinde "biz de gitmeye karar verdik" dedi. Menahem'in kararı beni hem üzmüş hem de şaşırtmıştı. Sekreter bir kız vardı. O da evlenip kocasıyla gitti. Yani anlayacağınız, 1950'li yılların başından itibaren sadece fakirler değil, orta halliler de İsrail'e göç etmeye başladı. O zamanlar 80 bin gibi bir Yahudi nüfusundan bahsediliyordu. Tahminimce 50'li yıllarda bu rakamın 1/3'ü gitti. Rıfat Bey'in arkadaşlarının İsrail'e gidip gelmesi oraya dair anlattıkları bir merak uyandırır. Rıfat Emma Keribar 50'li yılların ortasında bir tur şirketiyle İsrail'e turistik bir ziyarette bulunur. Bu onların ilk seyahati değildir. Seyahat etmenin ekonomik olarak çok kolay olmadığı yıllarda Keribar ailesi fırsatını buldukça farklı coğrafyalara doğru yol alır. Zihinlerde kalansa 1936 yılında Hitler döneminde Almanya'ya, Budapeşte'ye ve Viyana'ya yapılan seyahatler, 1950 yılında annesinin ABD'ye gitmesi ve 1953'teki diğer ABD seyahati ve 1956'da İsrail'e gerçekleştirdikleri seyahatlerdir. İzzet'in İsrail'e ilk gidişi ise evlendikten sonra 70'li yıllarda gerçekleşir. Henüz intifadaların gerçekleşmediği topraklarda hayat o günlerde sakindir. Bugünle kıyaslandığında oldukça güvenli olan Kudüs sokakları, Via Dolorosa, Hristiyan ve Müslüman mahalleleri, Ermeni, Kıpti ve Yahudi mahalleleri İsrail'de yaşayan Rudi'nin eşliğinde dolaşılır. İlk gözüne çarpan, savaşın izlerini taşıyan Golan bölgesinde yanmış Suriye tank enkazlarıdır. İlk kez gidilen ve büyüleyen Hayfa'da ardı ardına çekilen hatıra fotoğrafları ise o döneme dair elde kalan yegane anıların kalıcı birer izi olur. Onun için İsrail'de gezmek herhangi bir ülkeyi turlamaktan farklı değildir. 6 gün savaşının yeni bittiği, İsrail'in galip geldiği o günlerde Filistinlilerin kolektif ayaklanmalarıyla gelebilecek intihar saldırıları henüz söz konusu değildir. Batı Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen 1972 yaz olimpiyatlarında 11 İsrailli sporcunun rehin alınıp öldürülmesine daha çok vardır. İsrail zafer sarhoşudur. İzzet, İsrail'in içinde bulunduğu bu ruh halini yoğun olarak hisseder. İsrail'i adeta bir bayram havası kaplamıştır, gelecek günlere dair umutlar vardır ve güzel günler kapıdadır. Fakat bu atmosfer dahi İzzet'in zihninde "acaba buraya yerleşmeli miyiz?" sorusunu sordurtmaz. Oysa azınlık olmak bazen bütün zorluğunu hissettirirken çocukluk günlerinden itibaren yaşanılan, şahit olunan acılar vardır. Ama her şey eskisi gibi olacak, bir gün düzelecek umudu her zaman onun dünyasında daha ağır basar. Bu yüzden de hiçbir zaman Türkiye'den gitme fikrine kapılmaz. Ama bu demek değildir ki bütün kötü dönemler sona ermiştir ve bir daha da geri gelmeyecektir. Hayatın su gibi aktığı, yeniliklerin bazen şaşırttığı, bazen mutluluğunu ikiye katladığı gençlik günlerinde yaşamak zorunda kaldığı 6-7 Eylül olayları ona bir kez daha yaşadığı coğrafyada azınlık olduğunu kuvvetli bir biçimde hissettirir. Dükkanımızın yağmalanmasını Abdullah Efendi engelledi. Eylül 1955. Rüzgar bu defa alışılagelmişin dışında esmektedir. Yere dökülen sadece yapraklar, sağanak halinde olan sadece gökyüzünden yeryüzüne inen yağmur değildir. Etrafı bir güç sancısı sarmıştır. Öğlen saatleri saat 13 suları. Radyodan yükselen ses Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığını haber vermektedir. Çok geçmeden tirajı 20 bin olan İstanbul Ekspres gazetesi o gün ikinci baskısını 290 bin yapar ve olayı duyurur. İstanbul'da normal seyrinde akan hayat o andan itibaren kesintiye uğrar. İzzet olanlardan habersiz sabah mahmurluğuyla uykudan uyanmış, işe yetişme telaşındadır. 1955 Keribar ailesinin değişiklik olsun diye Rotenberglerin Büyükada'daki 3 katlı 6 daireli evini kiraladığı yıldır. Bu yüzden de İzzet'in işe yetişmesi 7.30 vapurunu kaçırmaması lazımdır. İstanbul'da yaşananlar henüz adaya ulaşmamıştır. İskeleye varır varmaz gözüne Akasya Oteli'nin bulunduğu yerden yükselen dumanlar ilişir. Eski adıyla Kalipso, yeni adıyla Akasya, Anadolu Kulübü'nden sonra Büyük Ada'nın en iyi oteliydi. Binası eski ve ahşap ama temiz ve bakımlı olan otel o dönemlerde yemekleriyle de ünlüydü. Örneğin pazar günleri ya levrek tava ya da istakoz servis edilirdi. Bir de pilav çok lezzetliydi. Sahibi çok aksi bir adam olarak tanınan Bay Niko idi. Giderek artan telaş hali İzzet'in aklına bir yerlerde yangın çıktığını getirir. Koşar adım o tarafa doğru ilerler. Kırık camlar, pis kokular, yükselen duman ve yağmalanan dükkanları görünce olayın bir yangın olmadığı anlaşılır. Etrafta fısıltılı konuşmalar başlamıştır. Vapura atlar, burada kulağına hoş olmayan haberler gelir. Bir saat sonra Eminönü'ne vardığında birkaç arkadaşıyla birlikte koşa koşa büyük korku ve heyecanla babasının Sabuncuhan Caddesi 62 No'daki mağazasına varır. Gece adada bazı tatsız olayların olduğu belliydi. Ama yine de tam olarak ne olduğunu anlamamıştım. Vapurdan iner inmez babamın dükkanının olduğu yere doğru koşmaya başladık. Mısır çarşısını geçtik, orada herhangi bir sorun yoktu. Ancak Mısır çarşısından çıktıktan sonra dükkanların büyük çoğunluğunun parçalanmış olduğunu gördük. Heyecanla kendi dükkanımıza vardık. Yandaki dükkanlar yağmalandığı halde bizim dükkanda herhangi olumsuzluk görünmüyordu. Kepenkler kapalıydı. Hanın oda başısı Abdullah Efendi, akşam saatlerinde dükkana saldırmak isteyenlere "Bu dükkanın sahibi Müslüman, adı Rıfat Keribar, görmüyor musunuz?" diyerek önlerine geçmiş. Böylece ellerinde kazmalar ve demirler olan bu güruhu engellemiş. O gece yağmalama da olmuş ama daha çok kırma ve parçalama yaşanmış. Bir anlamda insanlar öç alır gibi etrafa saldırmış. Hemen yan dükkanımızda kapı komşumuz olan Yorgo Ioannidis adında ve bizimle aynı işi yapan bir Rum esnaf vardı. Bay Yorgo'ya geçmiş olsun demek için uğradığımda orada yoktu. Fakat dükkanının parçalanmış kepenkleri yarı yarıya indirilmişti. Yaşlı bir kadın eğilerek içeri girdi ve kırık dökük şeylerin üzerinde yürümeye ve daha da parçalamaya başladı. Olanlar yeterli olmamışçasına "Oh olsun, iyi olmuş." diye mırıldanıyordu. O kadının o anda aklından ne geçtiğini bilmiyorum. Yaşlı bir kadındı. Komşularından nefret mi ediyordu? Başka şahsi olaylar mı yaşamıştı? Yoksa biz Rumları sevmeyiz diye mi düşünüyordu bilmiyorum. Fakat kırılmış şeylerin üzerinde "Oh iyi olmuş" diyerek hırsla yürümesi o nefretin boyutlarını çok iyi anlatıyordu. İzzet Sirkeci'deki durumu görüp kendi dükkanlarına herhangi bir zarar gelmediğini anladıktan sonra bu defa aceleyle Beyoğlu'na çıkar. Telaşlıdır. Nasıl çıktığını büyük bir ihtimalle tüneli kullanmıştır, bile hatırlamaz. Fakat ilk gün yaşanan her şey gözünün önündedir. Kokuları hep hassastır. Etrafa yayılan yanık ve çürük kokusu onu ilk rahatsız eden şeydir. Kokunun kaynağı kırılan eşyaların arasına karışan top top etrafa saçılan kumaşlar, bakkallardan etrafa dökülen yağlar, peynirler ve diğer organik maddelerin karışımıdır. O karmaşanın arasında itfaiyeci hortumlarını andıran yılan şeklinde uzun borular gözüme çarpmıştı. Sanki itfaiyeciler gelmiş ve hortumlarını orada unutmuş gibiydi. Meğer o hortuma benzeyen şeyler dükkanlardan çıkan rulo şeklindeki kumaşlarmış. Topları fırlattığınız zaman bunlar sarılıyor, uzaktan itfaiye hortumu görüntüsü veriyor. Le Bon Pastanesi'nde bulunan ve çocukken benim ilgimi çeken zenci çocuk heykeli parçalanmış olarak 100 metre ileride sokağın ortasında duruyordu. Taksim'de bizim de yıllardan beri alışveriş yaptığımız Ankara Pazarı Bakkaliyesi vardı. Çok büyük bir dükkandı. Küçüklüğümde Taksim'de yürürken beni etkileyen bir yerdi. Bugünkü Marmara Oteli'nin köşesinde bulunuyordu. Kazancı yokuşunun hemen köşesinden içeriye doğru bir yerdeydi. İki katlıydı ve neredeyse her şeyin satıldığı bir dükkandı. Bizim eve giren bütün gıda maddelerini oradan alırdık. Gıda maddeleri dışında temizlik malzemeleri, mutfak eşyaları, züccaciye ürünleri gibi birçok şey orada satılırdı. 6-7 Eylül olaylarında o Ankara pazarında yangın çıkmadı ama koca mağazanın içerisindeki her şey parçalandı. Geriye hiçbir şey kalmadı. O zamanlar tarla başının sokakları çok dardı. Şimdiki gibi geniş caddeler yoktu. O dönemde Aynalı Çeşme, Kurtuluş ve Şişli'de bulunan bütün dükkanların azınlıklara ait olup olmadığı daha önceden belirlenmiş. Hangi mezeci Rum, hangisi değil, hepsini ayırmışlar ve saldırıyı ona göre yapmışlar. Bu saldırılardan bazı dükkanlar çok etkilendi ve bir daha açılmamak üzere kapandı. Daha sonra eşimin kuzeni Perlet ile evlenen en iyi arkadaşlarımdan biri olan Bertie'nin annesinin işlettiği düğmeci dükkanı Marputçularda saldırılan dükkanların arasındaydı. Olayların olduğu gün o dükkana gittim ve hiçbir şeyin kalmadığını gördüm. Onun ismi Rıfat Keribar gibi Türk ismine yakın bir isim olmadığı için dükkanını koruyamamış. Beyoğlu dükkanlarının çoğu harabeye dönüşmüştü. Lyon mağazası, Mayer, Karako, Karlman ve elbette sahipleri Rum olan istisnasız tüm dükkanlar, bakkaliyeler, Pastelas, Çituris, Ermis ve Nea Agora ve daha birçokları yok olmuştu. Yaşanan olaylar vahimdir ama daha vahimi tansiyonu yükselten abartılı yayınlardır. Sokaktan yükselen fısıltılar, tanıdıklardan alınan bilgiler bir kenara konulursa gazeteler o günün en önemli bilgi kaynağıdır. Asılsız dedikodularsa havada uçuşmaktadır. Evlere girildi, kızlara tecavüz edildi, papaz dövüldü, öldürüldü, bazı yerlerde yangın çıktı gibi korku yüklü söylentiler yayılır. Yaşanan maddi kayıp çok fazladır ama olayın esas sonucu azınlıklar üzerinde meydana getirdiği korku ve sindirmedir. Olaylardan sonra örfi idare, yani bugünkü adıyla sıkı yönetim ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Gazeteler sorumlular yakalanacak diye manşetler attı. Birkaç ay sonra hükümete zarar bildirisi yapıldı. Dükkanları zarar görenlere bir miktar para verildi. Bu olayın komplo olduğu anlaşıldı ama kimi içeri attılar, kimi bıraktılar bilmiyorum. 6-7 Eylül olaylarında Türkiye kendi kendine büyük zarar vermiş oldu. O olaylar inanılmaz kara bir leke olarak kaldı. Türkiye dövizin olmadığı o yıllarda hem maddi hem de manevi zarara uğradı. 6-7 Eylül sendromu dediğimiz şey benim gibi birçoklarında kaldı. Hayat boyu unutamadığımız bir olay oldu. 6-7 Eylül Türkiye'nin geçirmemesi gereken ama geçirmiş olduğu feci bir olaydı. Ama bakın ki ailece bu olaylardan sonra nefret duygusuna falan kapılmadık. Bunu şu anda anlatırken yumuşatmaya çalışmıyorum. Gerçekten de kin duymadık. Biraz babamın geniş fikirli olmasından kaynaklanan bir durum vardı. Bu da geçer gider felsefesi. Biz ailece her şeyi içimize dert eden insanlar değildik. Burası Türkiye, burada her şey çabuk unutulur diye düşünmeye alıştırılmıştık. Zaten biz politikayla çok ilgilenen insanlar değildik. hem dükkanımıza da bir şey olmamıştı. Her şey gibi bu olaylar da zamanla unutuldu ve herkes hayatına geri döndü. Bundan sonra Türkiye'de yaşanmaz gibi şeyler özellikle büyükler arasında bir zaman konuşuldu. Ama biz ailece bu konuyla hiç ilgilenmedik. Ama teyzemin üzerinde olayların tesiri çok büyük oldu. Varlık vergisi döneminde artık bu ülkede yaşanmaz psikolojisine giren birçok kişi vardı. Bunlardan biri de benim teyzemdi. Düşünün ki 1943'te Türkiye'den ayrılan teyzem 12 sene boyunca Türkiye'ye hiç gelmedi. 12 sene sonra teyzem tek başına tam Türkiye'ye akrabalarını görmek için geldiği hafta ne yazık ki 6-7 Eylül olayları yaşandı. Şimdi teyzemin yaşadığı şoku düşünebiliyor musunuz? Teyzemin Amerika'dan geldiği sırada bu vırkır olaylarıyla karşılaşması çok büyük bir talihsizlik oldu. Teyzem olayları Büyükada'da radyodan dinleyerek takip etti. Beyoğlu'nun o günkü halini görse tam şok olacaktı. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Yıllar sonra teyzem barışık bir biçimde Türkiye'ye akrabalarını ziyarete geliyor ama bu kez de bu korkunç olaylar oluyor. Şimdi bunlar tarih gibi gözüküyor ama o zaman insanların ruh halini çok olumsuz etkileyen olaylardı. 1955'ten sonra teyzem de kocası da Türkiye'ye gelmedi. Ayrım 9 sonu sayfa 82.